İsmet Özçelik'le Ankara Parkı başlıyor. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe akşamları Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha birlikteyiz. Türkiye'de dış konular öne çıkmaya başladı. Bunu niye söylüyoruz? Etrafımızda sanki bir ateş dansı yapıyorlar. Kim yapıyor? Amerika bu işte başı çekiyor. İşte Irak'ta yaşananlar, arkasından Suriye'de Fırat'ın doğusunda terör örgütüyle birlikte tatbikat yapması, Doğu Akdeniz'de yığınak, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin silahlandırılması, Yunanistan'daki üsler ve adalara yapılan yine sevkiyatlar. Yani hedefte Türkiye'nin olduğu çok net. Şimdi buna bir başka konu daha eklendi. Ne eklendi? Kimyasal silah kullandığımız iddiası, suçlaması. Tanıdık bir süreç bu kimyasal silah kullanması meselesi. Neden tanıdık? Şimdi daha önce Irak işgalinde bu yöntem denenmişti. Hiç ortada yokken ve Irak'ta kimyasal silah veyahut da kitle imha silahı bulunmadığı bilinmesine rağmen Amerika Irak'ı bu gerekçeyle işgal etti. Peki sonra ne oldu? 1 milyon Iraklı öldürüldü savaşta. Savaş bittikten sonra 1 gram bile kimyasal silah bulunmadı. Dönemin Dışişleri Bakanı, Amerikan Dışişleri Bakanı Powell, CIA bizi yanılttı dedi ve konuyu kapattı. Yani düşünün, CIA bizi yanılttı diyorsunuz, 1 milyon insan öldürüyorsunuz, Iraklı öldürüyorsunuz ve konuyu kapatıyorsunuz. Peki bunun, bu 1 milyon Iraklının katili kim? Yok. Arkasından Suriye'de aynı gerekçe gündeme getirildi. Aynı yalan piyasaya sunuldu. Esad kimyasal silah kullanıyor dendi. Dünya basını bununla servisler yapıldı bu konuda. Epey tantana koparıldı. Ve amaç dünyanın ilgisinin Suriye'ye çekilmesi ve Suriye'ye karşı birlikte hareket etmelerini sağlamaktı. Fakat orada da etkisiz kaldı. İşte Doğu Guta'da bir takım iddialar gündeme gelmişti. Bir takım İşte parçalar bulundu, bu uçaktan atıldı denildi. Ama binanın içinde, yani uçaktan atılıyorsa o parça binanın içine nasıl giriyordu? Yapılan incelemeler sonucunda bunun da palavra olduğu ortaya çıktı. Ama bu arada Suriye'de de yüz binlerce insanın yaşamına bağlanan bir süreç ortaya çıktı. Ukrayna Savaşı sırasında da Amerikalılardan benzer iddialar geldi. Efendim, Ruslar Manipol'de kimyasal silah kullandığı iddiasında bulundular. Burada da amaç belliydi. Yani kimyasal kitle imha silahları dediğiniz zaman hem Batı kamuoyunu yanınıza çekiyorsunuz hem de Batı ülkelerinin sizinle beraber hareket etmesinin ortamını yaratıyorsunuz. Yani şimdi aynı gerekçe Türkiye'ye suçlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK ile mücadelede kimyasal silah kullandığı yalanı bir süredir Türkiye bununla uğraşıyor. İşte televizyonlarda, gazetelerde hep bu tartışmalar var. Bütün bunları konuşacağız. Hem Türkiye'nin etrafındaki gelişmeleri hem de bu kimyasal silah meselesini. Bizi İstanbul'da 97.8, Ankara'da 96.2, İzmir'de 91.0, Bursa'da 101.4, Kocaeli'de 90.2 frekanslarından dinleyebilirsiniz. Ayrıca Radyo Sputnik'in Telegram ve Odyssey kanallarından da takip edebilirsiniz. Peki bunları kimle konuşacağız? Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe. Ali Bey, hoş geldiniz.
Merhabalar İsmet Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar.
Nasıl Gaziantep'te havalar?
Bugün biraz daha iyi, sıcak. Dün önceki gün biraz soğuktu ama evet. Serindi daha doğrusu, öyle diyelim. Evet. Bugün biraz daha iyi, sıcak.
Tabii biz Ankaralılara soğuk demek, Antep soğuk demek biraz şey oluyor. Biz kombileri yakalı çok olduğu için Yok. Telefonla da konuşuyoruz Antalya, Antep, Adana gibi yerlerle. Oralarda hala yani
Yok, biz daha
nispeten
kombiyi yakmadık İsmet Bey.
evet. Ali Bey, şimdi bu kimyasal silah mesele tartışması var. Hemen gündeme geldi. Biraz önce de bilmiyorum dinleyebildiniz mi? Yani
Evet.
kimyasal silah iddiaları genellikle Amerika'nın klasik logosu haline geldi. Yani bir yeri hedef alacaksa hemen bu kimyasal meselesini gündeme getiriyor. Ne dersiniz bu Türkiye'ye yönelik kimyasal silah iddialarıyla ilgili?
Şimdi İsmet Bey, biraz önce sizin de belirtmiş olduğunuz gibi bu Amerika Birleşik Devletleri'nin bir taktiği diye. Yani
Evet.
ne yapıyor? O müdahale etmek istediği ülkedeki işbirlikçilerine bir haber yaptırıyor.
Evet.
Ve bu haberi alarak o yerel basın dedim. Yani Türkiye'yi yerel düşünürsek küresel anlamda yerelde Türkiye'de çıkan bu haber üzerinden hareket ederek önce kınama, ardından dünya kamuoyunu oluşturma, küresel anlamda oluşturma ve kendi iç kamuoyunu oluşturduktan sonra da buralara müdahale ediyor. Bunun aynısını biraz önce siz de yayının başında belirttiniz. Irak'ta bu gerçekleşti. Irak'ta kimyasal silah haberi yapıldı, kullanıldığı haberi yapıldı. Ardından müdahale edebilmesi için kendi iç kamuoyunu oluşturdu. Kendi iç kamuoyunda burada bir kimyasal silah kullanıldı, insanlık adına saldırı yapıldı, insanlar öldü. Biz demokrasi havarisi olan Amerika Birleşik Devletleri sözde tabii buraya müdahale ederek buradaki insanlara daha iyi yaşam koşulları sağlayabilmemiz için müdahale etmemiz gerekir şeklinde bir kamuoyu oluşturduktan sonra kendi iç kamuoyunu bunu sağladıktan sonra küresel anlamda da bir kamuoyu oluşturdu aynı propagandayla ve müdahale etti. İşte bu da Türkiye'ye yönelik de bir propagandanın ürünüdür bu. Kimle yapıyor bunu? Ülke içerisindeki kendi işbirlikçileriyle yapıyor. Kendi kişisel anlamda işbirlikçileri, örgütsel anlamda da vekil örgütleri vasıtasıyla bunu yapıyor. Bununla
Evet.
şaşırmamak lazım. Yani bugün bu açık, net bir şekilde gözüküyor. Bakınız, belki biraz sonra konuşacağız. İran'da bir saldırı oldu. Bir türbeye saldırı oldu.
Evet, onu
Kim
da
yaptı
konuşacağız.
bunu?
O da çok
Evet.
ilginç bir saldırı.
Evet.
Onu da hemen bundan sonra onu konuşalım çünkü çok sıcak bir olay.
Evet. Yani burada da kim yaptı bunu? DAEŞ üstlendi. DAEŞ kimin kontrolünde? Her ne kadar DAEŞ ile ilgili bir işte biz onu kontrol altına alıyoruz PKK, YPG'li demesine rağmen her iki terör örgütü ABD'nin kontrolünde. Onun vekil terör örgütü. Dolayısıyla biraz önce de belirttiğimiz gibi kimyasal silah olayı da böyle. İşbirlikçileri, vekil terör örgütleri vasıtasıyla bu bölgelerde müdahale etmek istediği yerlerde daha önceden bir yerel basında haber yaptırarak daha sonra bunu alıp kullanmaktadır. Ama şunu söylemek gerekiyor İsmet Bey, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde kimyasal silah yok. Türk Silahlı Kuvvetleri nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanıldığı takdirde bundan korunma yöntemlerini öğretir kendi personeline.
Evet.
Yani neler yapılması gerekir? Çünkü bugün 1918'de Almanya biyolojik silah kullandı. İlk kez kullanılan Almanya'dır. Ardından işte bu biraz önce adını bahsettiğimiz ülkeler kimyasal silah üretmişler, emperyalist ülkeler. Biyolojik silah üretmişlerdir ve bunlar aslında kullanmaktadır bunu. Ya da kendi depolarını saklı tutmaktadır. Herhangi bir kendileri mağlubiyeti durumda ya da askeri yöndeki bir başarısızlığı durumda kullanmak üzere. Ki bunu gördük. Örneği var dünyada.
Hayır,
Nükleer silah
Ukrayna
kim
daha yeni
kullandı?
yeni Ukrayna var. Biyolojik silah laboratuvarlar vardı biliyorsunuz Ukrayna'daki Rusya
Evet.
sınırında ve
Evet.
Gürcistan'da. Onlar ele geçerken mesela Amerikalılar dedi ki o laboratuvarlardaki verilerin Rusların eline geçmemesi için gerekli önlemleri aldık dediler yani. Demek ki orada bir karanlık iş çeviriyor. Rusya da onların herhalde malzemelerini aldı ve incelemelerini muhtemelen sürdürüyor.
Kesinlikle. Yani mesela dünyada ilk nükleer silahı kim kullandı? Çok basit bir
Amerika
soru ve
kullandı,
cevabı
evet.
hemen Amerika kullandı. Yani bunu
Evet.
Irak kullanmadı, Türkiye kullanmadı, Rusya kullanmadı, Çin kullanmadı. Kim kullandı? Amerika kullandı. O zaman işte bunların elinde bu silahlar var. Bu
Evet.
silahlar var. Türkiye'de bu silahlardan muhtemel bir saldırı da korunmak için neler yapılabilir onu öğretir. Ama bu silah Türkiye'nin envanterinde yoktur.
Evet.
Dolayısıyla Türkiye'de terörle mücadelesinde yani olsa dahi bakın yok onu altını çizerek söylüyorum. Eski bir jandarma binbaşı olarak, emekli bir jandarma binbaşı olarak ve yıllarca terörle mücadelede yıllarca çatışmalara girmiş bir kişi olarak söylüyorum. Bizim envanterimize kimyasal silah yok, depolarımıza kimyasal silah yok. Biz bunları kullanmaya olsa bile kullanmayız. Gerek yok çünkü.
Evet.
Bizim silah üstünlüğü zaten bizde. Dolayısıyla bunlar tamamen kendi işbirlikçileri. Peki bunu söyleyenler kimler? İşte hani işbirlikçiler dedik ya, söyleyenler kimler? İşte Tabipler Odası Başkanı, Genel Sekreteri mi deniyor? Başkanı.
Başkan.
Fincancı.
Evet.
Başkan. Fincancı. Yani geçmişine bakıyorsunuz. FETÖ terör örgütüyle ilgili raporlar düzenlemiş. Oradaki elemanlarıyla ilgili, teröristlerle ilgili
Ergenekon
rapor.
kumpasında
Evet, Ergenekon
müdahil
kumpasında
olmaya kalkmış.
müdahil olmaya kalkmış. İşte yani bu şekilde bakınız bir de yapılan
Turuncu
aramada
devrimlerde, Doğu Avrupa'daki turuncu devrimlerde de hep aktivist olarak karşımıza çıkıyor.
yani var bir şeyler var. İşbirlikçi dediğimiz bu işte. Öbür
Evet.
tarafta kim var? İşte HDP'nin sözcüleri var, liderleri var. Daha önce bunu açıklama yapmışlardı. HDP
Evet.
kimdir? PKK ile işbirliği yapan, PKK'ya sırtını dayayan, onun söylemleri dışında, talimatları dışında hareket edemeyen bir siyasi parti. Dolayısıyla işte bunların haberleri, asılsız haberleri. Bunlar iddia demiyorum, iftira diyorum bunlara ben. Çünkü
Evet.
bu bir iftiradır. İddianın ötesindedir bu. Bu şekilde yaparak Türkiye'ye olası bir müdahale için zemin hazırlıyorlar, kamuoyu hazırlamaya çalışıyorlar. Ama bu tutmaz, Türkiye'de tutmaz bu.
Evet.
Türkiye'de bu tutmaz.
Ali Bey esas şeyi hep dikkatimi çekiyor. Yani bu kimyasal silah iddiasının bütün hepsinde kaynak Amerikalılar veya Amerika'nın kullandığı aparatlar. Hep oradan geliyor. Yani bunun bir adım sonrası, bir tık sonrası başka bir müdahale oluyor. Yani mesele burada bir takım iftiralardan çok bunun arkasının nereye gidebileceği konusu. Şimdi ben Saddam başkanken devrilmeden önce Saddam'la son görüşen o dönemin devlet bakanı Kürşat Tüzmen'di. Ben de o görüşmeyi dünya basınına aktaran kişiydim. O sırada Saddam'ın söyledikleri var. Çok ilginç. Bizde dedi kesinlikle kimyasal silah yok. Ve dedi bunu en iyi de Amerika bilir dedi. Yani orada şunu demek istedi. Eğer olsaydı biz onlardan almış olurduk demeye getirdi.
Tabii.
Yani
Yani nasıl üretecek onu?
evet en iyi dedi o bilir. Ama dedi yok. Amerika bunu bahane yapıyor. Amerika kararını vermiş. Ben ne yaparsam yapayım Irak'ı vuracak demişti. Ve Saddam'ın aynı dediği gibi geldi bu. Ocak ayında 2003 Ocak ayında oldu bu görüşme. Aynı o şeyde seyretti. Yani Saddam da biliyordu bu kimyasal silahların şunların bunların Amerika'nın saldırısı için bahane olduğunu. Yani ben mesela birkaç kişi iftira atmış, öbürü iftira atmış da Türkiye'de bazı milletvekilleri bunu meclise getirmiş. Bunlar o kadar ciddiye alacak şeyler değil. Ama bundan sonra bir adım atacaksa birileri Amerikalılar bölgeye müdahale imkanı yaratacak işler varsa o bence hepimizin uyanık olması gereken nokta.
Kesinlikle. Şimdi bakınız işte bölgede Türkiye'nin etrafı yavaş yavaş kuşatıldı, çevreleniyor. Yani bunu nereden görüyoruz? Kuzeyimizden başlayalım. Bir Rusya-Ukrayna savaşı var. Ve burada Rusya-Ukrayna
Ali Bey,
savaşında
oralara isterseniz tek tek gelelim, bir sırayla
evet.
gidelim. Daha dinleyicilerimiz için daha anlaşılır olsun.
Tabii,
Şimdi
tabii.
biraz önce İran'ı konuştuk. Gerçekten bu olay sayın dinleyiciler, yani ben İran'a çok sık gitmiş birisiyim. Yani DEAŞ ve İran, yani ikisinin yan yana gelmesi çok zordu. Sabah İranlı yetkililerle de konuştum. Dedim nedir bu? DEAŞ sahip çıktı. Nedir bu iş? Gerçekten DEAŞ mı yoksa başka bir şey mi diye bu Şiraz'daki saldırı için. Onlar da bana DEAŞ'ın sahip çıktığını söylediler. Yabancı uyruklu bir kişi yakalanmış, sağ yakalanmış. Peki yani DEAŞ orada var mı? Hayır dediler. Yani bizde örgütlü değil ama ülkeye girmiş, operasyon yapıp saldırı yapıp çıkacak şekilde ayarlanmış diye bilgi verdiler. Tabii bilgilerin arkası gelecektir. Yani Amerika'nın İran'a DEAŞ'ı sokması ne anlama geliyor? Bir de onun öncesinde İran'da işte Başörtüsü nedeniyle, işte giyim kuşam nedeniyle bir bayan yaşamını yitirdi oradaki bir olay nedeniyle. O da çok tartışılmadı. Neden öldüğü konuşulmadı ki birçok yerden gelen bilgi İran'la görüntüleri yayınlandı. Burada yani bir işkence veya başka bir şey söz konusu değil. O görüntüler çok net bir şekilde anlaşılıyor. Yani orada ölmüş ama yani herkesin olduğu bir yerde düşüyor, başını vuruyor. Böyle kötü bir şey var. Tabii yani İran'da bu başörtüsü meselesinde Batı kullanıyor bu meseleyi, kaşıyor. Yani bir karar da vermesi lazım. Bu konuda artık zorla bu işin olmayacağı da anlaşıldı. Emperyalistlerin kullandığı bir malzeme haline geldi. Tam da bunun sonrasında DEAŞ'ın İran'a girmesi ve bu tür terör saldırılara başlaması ne anlama geliyor sizce?
Şimdi İsmet Bey, bu Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere emperyalist ülkeler özellikle Arap ülkelerine oldukça güçlü bir şekilde sirayet ettiler ve dağıttılar. Bunun örneklerini biliyoruz. Tekrar da düşmeyelim. Evet. Ama iki tane ülkeye sirayet edemediler. İki tane ülkeyi bölemediler. Parçalamadılar. Bir tanesi Türkiye, bir tanesi İran.
Evet.
Hedeflerinde o var. Bu iki ülke var. Evet. Türkiye'yi de 15 Temmuz'da bir girişimde bulundular. Başarısız oldular. Bu sefer de İran'a yöneldiler. İran'da da bu hem nükleer silah yapım süreci, ambargolar, işte Türkiye'de ekonomik ambargolar uygulanıyor, yaptırımlar uygulanıyor. Bakınız, İran'ın başına gelenle Türkiye'nin başına gelen aynı.
Evet.
Dolayısıyla iki ülkeye neden başaramadılar? Önce onu belirteyim. Şimdi iki ülkede de kadim devlet gelenekleri var. Şimdi Türkiye'nin 1000 yıldan fazla bir devlet geleneğine sahip ülke Türkiye. Şimdi İran coğrafyasında da bugünkü devlet geleneğinin de aslında Türk devlet geleneğine de den geliyor. Şöyle ki, bugün İran coğrafyası dediğimiz coğrafyada hüküm süren, daha önce hüküm sürenler kimlerdi? Osmanlılar, Selçuklular, Gazneliler, Harzemşahlar, Safeviler. Bunlar hepsi Türk devleti. Dolayısıyla İran'da şu anda kadim bir geleneğe sahip. Ve bunun da kaynağı aslında Türkler, Türk devlet geleneği. Dolayısıyla iki devletin de böyle geçmişi olması emperyalist ülkelerin bu ülkelere kolay kolay sirayet edemediğini gösteriyor. Bu açık ve net bir şekilde gözüküyor. Peki ne yapıyorlar? Pes mi diyorlar? Hayır, pes etmiyorlar. Devam ediyorlar. Saldırmaya devam ediyor. Bugün Türkiye'nin etrafındaki en istikrarlı yer İran'dı.
Evet.
İran'da istikrar vardı. Ama İran'da istikrarsızlaştırıldı. Bölgedeki İran'da. Peki kimler kullanıldı İran'da? İşte biraz önce siz de belirttiniz. Başörtüsü olayındaki baş aktörler PKK'nın İran kolu
PJAK'tı.
Evet. Evet, PJAK'tı.
İran KDP'si ve Kamala diye örgütleri olarak sunuldu. Bildirildi.
Evet, evet. Evet, onlardı. Peki işte bu dediğimiz kimin kontrolünde PKK? ABD'nin kontrolünde.
Evet.
Peki şimdi bu saldırı yapan DEAŞ nerede? Kimin kontrolünde? Biz burada ABD'nin Suriye'de DEAŞ'ı PKK vasıtasıyla kontrol ettiğini, belirli bölgelerden çıkamadığını mı düşünüyoruz? Hayır, kesinlikle öyle değil. DEAŞ istediği gibi gidebiliyor. Ya da işte tamam, orada bir kısmı kalsa bile birkaç elemanı ABD istihbaratının, CIA'nin kontrolünde istedikleri yerlere girip çıkabiliyorlar.
Evet.
Dolayısıyla işte bunlar da sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi yapmış olduğunuz görüşmenin sonucunda orada örgütlü değil ama geliyor burada Fars eyaletine bağlı Şiraz kentinde bir türbeye, bir camiye bir saldırı yapıyor. Bu büyük bir olaydır. Çera türbesine. Ve buradaki evet. Şiilere yönelik bir saldırı. Burada tamamen önce başörtüsü, ardından türbe saldırısı, birini PKK, birini DEAŞ yapıyor. Evet. Hem ülkedeki dini duygulardan faydalanmak, manipüle etmek istiyor, provoke etmek istiyor. Hem de bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde olan ülkeler, gruplar, vekil terör örgütleri. O zaman bunun arkasında evet. ABD'nin olduğunu rahat, net bir şekilde söyleyebiliriz yani.
Evet, Şiraz İranlılar için çok önemli bir merkez. O nedenle yani çok dikkat çekici. Orada saldırının Şiraz'da gerçekleşmiş olması önemli. İran'ın 5. büyük şehri ama Şiraz'ın İran devleti açısından özel bir önem var. Çok da güzel bir şehirdir. İran'a gidenlerin mutlaka görmesi gereken yerlerden birisidir. Ali Fuat Bey, şimdi yavaş yavaş hani dedik ya Türkiye'nin etrafı çevrilmeye mi çalışıyor Amerika tarafından diye. Irak'ı biliyoruz. Suriye'de, Fırat'ın doğusunu da biliyoruz. İdlib'de son durum ne? O konuda biraz şimdi, bilgi verebilir misiniz? Yani kısa kısa gidelim.
Evet, İsmet Bey, şimdi İdlib burada bir grup var, HTŞ var. Yani Hizbul evet. Tahrir. Hizbul Tahrir bu bölgede etkin. Yani bu bölgede yaklaşık 10 ile 15 bin arasında gücü, milis gücü olduğu söyleniyor. Yani rakamları net bilemiyoruz ama o şekilde söyleniyor. Aldığımız bilgiler o yönde. Evet. Şimdi burası, bu bölgedeki bu toplanan yer, yani M4-M5 karayolunun kuzeyinde, kuzeybatısına kalan bu bölge şu anda Türkiye'nin kontrolünde. Ve bu bölgede, Türkiye bu bölgeye sınır kapısını, cilve gözü vasıtasıyla da bu bölgeye insani yardımlar yapılıyor. Birleşmiş Milletler'in 2585 sayılı kararı gereği, hatta 8 Temmuz'da da bu uzatıldı. Önce uzatılmadı, sonra uzatıldı. Rusya ile bununla ilgili görüşmeler de yapılmıştı. Evet. Şimdi bu bölgede o kadar karışık durumlar var ki, yani işte geçen gün HTŞ'e geldi, Afrin'e girdi, tekrar geri çıktı. ÖSO'nun bazı gruplarıyla irtibat halinde ya da işte ÖSO'nun bazı gruplarının farklı ilişkileri var. Yani bölge çok karışık ilişkilere sahip. Türkiye bunların hepsini kontrol edebiliyor. Ama İdlib'deki bu durum Suriye'deki Suriye rejimiyle ve Rusya ile olan bizim aramızdaki problemin de temel kaynağı. Şimdi evet. Şöyle, bakınız biz Rusya'dan özellikle 30 kilometre Rusya'nın kontrolündeki bu Fırat'ın doğusu ve batısında Rusya'nın kontrolü olan bazı yerlerden 30 kilometre güneyine çekmesini istiyoruz. Buradaki PKK terör örgütlerine. Rusya'da bizden İdlib'deki bu HTŞ'ye karşı ya da işte Suriye'nin Suriye rejiminin isteğiyle de buradakiyle etkin bir mücadele ve bunların silahsızlandırılması konusunda istekleri var.
2018'in sonuna kadar, bu ocağına kadar, yani 2019'un ocağına kadar bunları tamamlayacaktık o anlaşmaya
evet.
göre.
Evet.
Ama işte burada olmadı.
Burada bir tıkanıklık var. Tıkanıklık evet. var. Bunu acaba benim kafamda şu soru işareti var. Her iki ülke birbirini dengelemek için mi kullanıyor? Hem sahada hem diplomatik alanda. Yoksa burada fazla bir başka bir şey mi var? Unsur mu devrede? Ama şu bir gerçek ki HTŞ'nin kontrolü burada, gayri resmi kontrolü, yani şeyi.
Amerika'nın işi ne yarıyor?
Evet, ABD'nin elinde zaten. ABD'li yetkililerle bunların net görüştükleri biliniyor. Yani.
İncirlik'ten bugün çalışıyor o BM gözlemcileri. Bir sürü orada biliyorsunuz gönüllüler var, şunlar bunlar var. Bunların hepsi İncirlik bağlantılı. Ajanlık yapıyor. Bölgedeki herkes biliyor bunu.
Kesinlikle. İşte burada Amerika Birleşik Devletleri HTŞ'yi burada tutarak Türkiye ile Rusya'nın arasında canlı tutarak bu örgütü, Türkiye ile Rusya'nın arasında bu bölgede bir birlikte hareket etmenin önüne geçmeye çabalıyor ve bunda da şu ana kadar da başarılı olmuş durumda hemen hemen.
Peki yani o zaman bizim bir mesele bir şekilde bunu çözmemiz gerekmiyor. Yani bir ülke düşünün, şimdi İdlib gibi bir yerde ayrı bir yönetim söz konusu. Yani siz o Türkiye olsa, biliyorsunuz biz Hendek Savaşları'nı gördük. Ona izin verdi mi Türkiye? Veya geçmişte Tunceli'deki isyana izin verdi mi? Yani hangi ülke izin verir kendi ülke sınırları içinde ayrı bir otoriteye?
Yani evet, hiç kimse buna izin vermez. Yani Suriye'de istemiyorum ayrı bir otorite.
Evet.
Yani sizin dediğiniz gibi Türkiye de istemiyor bunu. Evet. Ama Türkiye bu bölgeye aktif müdahale edebilmesi. Şimdi Türkiye bu bölgeye aktif müdahale ederse buradaki silahlı unsurları şu anda Türkiye'ye karşı bir saldırısı yok. Ettiği takdirde Türkiye'ye yoğun bir göç olacak. Türkiye'nin de korkusu buradan kaynaklanıyor. Korku demeyeyim, endişesi diyelim. Evet. Endişesi buradan kaynaklanıyor. Yani şimdi bu bölgede bir askeri harekat, bu bölgede bunların dışında yaşayan halkın bu bölgeden kopması anlamına geliyor. Kopunca nereye gidecek bunlar? Suriye'nin güneyine gitmeyecek, tekrar Türkiye'ye girecekler. Türkiye daha fazla mülteciyi kaldıramayacak durumda. Dolayısıyla onlar da bulunduğu yerde kalması için bu bölgeye insani yardımlara devam ediliyor. Ama bu bölgede onun dışında ABD'nin kontrolünde şu anda oradaki yani aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ses çıkarmayan bir HTŞ var. Yani ses çıkarmaktan kastım iyi geçinmeye çalışıyorlar ama ABD'nin kontrolü bir HTŞ.
Tabii yani biz cilve gözünü kapatsak bunların nefes borusu tıkanır. Yani bizim elimizde aslında koz çok ama bizim yani burada bilmiyorum daha kararlı bir politika izlenir mi? Sadece bu göç korkusu da peki ya, yani bu nereye kadar gidecek?
Şimdi İsmet Bey şu var. Türkiye'nin önceliği aslında İdlib'den ziyade bu terör ufak bölgesiyle Münbiç bölgesiydi. Evet. Oraya bir operasyon yapacaktı. Çünkü en çok saldırılar oradan geliyor. Bu cilve gözü tarafına bir saldırı geldiğini görmüyoruz. Çok ince bir strateji izleniyor burada
evet.
ABD tarafında. Oradan saldırı geliyor ve Türkiye o bölgede stratejisini yoğunlaştırdı. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz aylarda bir haberi, bir açıklaması vardı Yunanistan üzerine.
Evet.
Dikkatimizi dağıtmak istiyorlar. Şimdi evet, Türkiye'nin dikkati nerede? Suriye'de. Tamam, bu bölgeyi temizleyeceğiz terörden. Terör Fat temizlenecek, Münbiç temizlenecek, daha da ileri bölgeye gidilecek diye açıklama vardı Cumhurbaşkanı'nın. Yarın evet. kalan işler tamamlanacak. İdlib de bunlardan bir tanesi. Ya da diğer Kamışlı bölgesi de bunlardan bir tanesi. Ama bizim dikkatimizi dağıtan bir ABD var. Kimle dağıtıyor? İşte Yunanistan'a dağıtıyor. Kimle evet. dağıtıyor? Ermenistan'a dağıtıyor.
Evet.
Şimdi bakınız bir bölgeye yoğunlaş, bir askeri harekat yapabilmeniz için bir bölgeye o bölgede yoğunlaşmanız lazım. Diğer coğrafyalarda da sıkıntı olmaması gerekiyor.
Evet.
Aksi takdirde dört bir taraftan sıkıntı olduğu takdirde bunu bir bölgeye yoğunlaşarak başarı elde etmeniz oldukça güç olur.
Zaten
özellikle kırılgan ekonomi.
Evet, zaten hesapta bu galiba. Yani bir tarafta ekonomik sıkıntı, bir tarafta tehditlerin çok yönlü büyütülmesi. Yani Türkiye'yi bir anlamda teslim almaya yönelik bir operasyon yürüyor.
Evet, yani bu işte Türkiye'yi teslim almaya yönelik dediniz. Yani bunu mesela bir ABD'li siyasetçiden duyamazsınız. Evet. ABD'li hiçbir siyasetçi bunu söylemez. Ama sizler de yayınladınız bunu. Yani gazetelerde de yayınlandı. Burada ABD'nin dış politikasına yön veren düşünce kuruluşları var.
Evet, evet.
İşte Brookings Institute var, Rand Corporation var, diğerleri var. Jamestown var. Bütün bunların buradaki yapılan açıklamaları ki bunlar ABD dış politikasına yön veren düşünce kuruluşları. ABD'nin siyasetçilerin söyleyemediklerini bunlar söylüyorlar.
Evet.
O ne yazıyor oralarda? Türkiye hizaya getirilmelidir diyor. Peki Türkiye nasıl hizaya getirilecek? İç muhalefet desteklenecek. Peki onun da desteklendiğini görüyoruz. Peki dışarıda ne olacak? İşte bu şekilde Türkiye'nin etrafını yavaş yavaş çevreleyip Türkiye'yi tek başına bırakmak, ardından evet. da vekil güçlerle bir şekilde Türkiye'deki mevcut yönetimi, iktidarı ya da milli hareket eden, milli politika izleyen iktidarı indirmek. Türkiye'yi bu şekilde hizaya getirmek düşünüyor.
Evet, hizaya getirmek tabii ne? Rusya ile ilişki kurmayacaksın. S-400 tabii. almayacaksın. Astana tabii. sürecini bitireceksin. Amerika'nın önünde diz çökeceksin. Yani hizaya getirmeden de Amerika'nın anladığı bu herhalde.
Kesinlikle öyle. Yani bugün Türkiye'nin Rusya ile ilişkisi, Azerbaycan'la olan ilişkisi, burada bir güç olması, Ermenistan'daki elde edilen başarı, Şangay İşbirliği Örgütü'nün şahlanışı, ben buna şahlanışı diyorum. Yani en son evet. yapılan toplantı, Semerkant toplantısı o şekildeydi.
Evet,
yani
evet.
Bugün Şio ile alakası olmayan ülkeler katıldı. Suudi Arabistan katıldı, Katar katıldı, Mısır katıldı. Bu ülkeler niye katıldı? Bunların hepsi Amerika Birleşik Devletleri'nin dayatmacı politikalarına uzaklaşmak isteyen ülkeler.
Evet. Yani yeni bir dünyanın kurulduğunun işareti aslında belki de.
Tabii. Şangay İşbirliği Örgütü her ne kadar sınır güvenliği konusunda görüş alışverişte bulunmak ya da bir iktisadi bir örgüt gibi kurulmuş olsa bile şu anda siyasi bir örgüt olmaya ve askeri bir örgüt olmaya doğru hızlı bir şekilde gidiyor.
Evet.
Ama bu bir gereksinim olarak ortaya çıktı. Çünkü yani ABD'nin dayatmacı politikalarından artık bırakınız bizi. Hadi Türkiye'ye geçin. Türkiye bir NATO ülkesi. Ama bakın Mısır, Suudi Arabistan var, Katar var, Birleşik Arap Emirlikleri var. Bu ülkeler uzaklaşmak istiyor. Bunların ekonomileri petrole dayalı ekonomiler. Amerika'nın sözünden çıkamayan ülkeler. Suudi Arabistan 30 yıl içerisinde yanılmıyorsam yani 9 ya da 7 trilyonluk dolarlık yatırım yapmayı düşünüyor. Yani ekonomisini çeşitlendirmek adına.
Petrol
Büyük
bitebilirdi
bir...
ya, veyahut da petrole alternatifler çıkabilir diye endişeleri var tabii ki.
Tabii. Yani kim peki oradaki petrolü kim kontrol ediyor? Bu ülkelerde kurulurken hatırlarsanız 7 tane petrol şirketi, 7 tane de körfezli ülke kuruldu.
Evet,
7
evet.
kardeş. Yani bunlardan bir tanesi Katar'da, bir tanesi Suudi Arabistan'da, bir tanesi Kuveyt'te, bir tanesi Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Bahreyn'de. Bu şekilde bunların da kontrolleri aslında buradaki petrol şirketlerinde.
Evet.
İşte bundan kurtulmak isteyenler CEO'ya gidiyor. Ve bunların da hepsi de işte bunların da bundan rahatsız olan bir ABD var. Türkiye'nin doğru olmasına rahatsız olan bir ABD var. Ve bunun
Evet.
içinde bir şekilde Türkiye'yi yalnızlaştırma politikası gidiyor.
Şimdi CEO dediniz de, gerçekten hani insan bazen işin gelişmenin seyrinin farkına pek yani yaşarken varamıyor. Yani ileride tabii çok tartışılacaktır bunlar. Şimdi düşünün, Türkiye NATO ülkesi ve Türkiye Asya'ya gidiyor. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılıyor. O fotoğrafta yer alıyor. Aslında bu tarihi de bir olay, değil mi? Yani bir anlamda,
Evet.
yani her ne kadar NATO'daysak da Türkiye yavaş yavaş başka bir yere gidiyor sanki.
Yani şimdi bu bir ihtiyaç.
Çıkarları bunu gerektiriyor daha doğrusu.
Ama şöyle bir şey bakmak lazım. Yani insanlar bazen bunu konuşurken bu Rusya-Ukrayna savaşında da televizyon programlarından sonra insanların bize tenkitleri yazıyorlar özelden şuradan buradan. Sen Rusçu musun? Hayır, Rusçulukla ne alakası var?
Evet.
Bir NATO'ya girdikten sonra Türkiye'nin başına gelenleri Rusya mı yaptı? Diyorlar ki Rusya 33 askerimizi öldürdü Suriye'de. İşte Boğazlar'dan hak istedi. Ne zaman istedi? 1925'te istedi.
Ya
Sonra ne
o
oldu?
bilgi de doğru değil. Bugüne kadar bir
Heh,
tek bir
yani.
büyükelçinin bir tevatüründen başka hiçbir kaynak bulunmadı. Bizim arkadaşlar Moskova'da Rus arşivlerinde tarama yaptılar ve hemen hemen bütün arşivi, gizli arşivi biliyorsunuz, açıldı sonra. Onlar
Evet.
hiçbir yerde böyle bir belgeye rastlayamadılar. Yani arıyorlar, bu
Yani
çok var mı diye. Hepsine baktılar, göremediler şu ana kadar.
ama bu yaygın bir söylenti. Bu şekilde
Evet.
önümüz yani insanın önüne çıkarıyor. Peki ben de onlara şunu diyorum. Türkiye NATO'ya girdikten sonra neler oldu? Türkiye'de neler oldu?
Evet.
Yani
Başımız
bunları burada
beladan
saymaya
kurtulmuyor.
gerek. Evet, ya bunları burada saydık mı vakit yetmez yani.
Evet.
Dolayısıyla o zaman zarar kimden geliyor? NATO'dan
NATO'dan.
geliyor. Bugün
12 Eylül NATO yaptı. 15 Temmuz'u
evet.
NATO yaptı. Yani başkası yapmadı ki.
Kesinlikle öyle.
Evet.
Kesinlikle öyle. FETÖ'yü başımıza NATO
NATO
çıkardı.
verdi.
ABD çıkardı. PKK'yı destekleyen o. Bugün en
Evet.
büyük tehdit bunlar.
Evet.
Bırakınız geçmişi, bugüne bakacağız. Yani bugün
Evet.
şu anda tehdit kim?
Evet.
Tehdit kim? PKK tehdit. FETÖ tehdit. DAEŞ tehdit. Yunanistan tehdit.
Evet.
Peki kim destekliyor bunları?
Amerika
Kim destekliyor
destekliyor.
bunları? Amerika
Çok da
destekliyor. O
NATO'nun, NATO
zaman
destekliyor. Evet.
evet. O zaman bizim de bundan
Evet.
uzaklaşmamız lazım. Bize kim elini uzatıyorsa, kim bize dostluk kurmak istiyorsa, karşılıklı ilişkiler, karşılıklı menfaatler çerçevesinde biz onunla oluruz. Yani
Tabii.
bunu kaçınılmaz bir sondur.
Evet.
Yani bunu bu şekilde kabul etmek zorundasınız. Devletlerin menfaatleri vardır. Dolayısıyla Türkiye'de şu anda Doğu'yla Rusya, İran, Pakistan, Türk Cumhuriyetleri, Çin bunlarla dostluğunu kuruyor. Bakınız Mustafa Kemal Atatürk, İsmet Bey, Sadabat Paktı'nı kurdu Kurtuluş Savaşı'ndan sonra. Sadabat Paktı üyelerine baktığımız zaman Afganistan olduğunu biliyoruz değil mi?
Evet.
Yani Türkiye emperyalist ülkelerden gelebilecek saldırılara karşı Türkiye'nin güvenliğini ta derinliğini Türkiye'nin güvenliğinin derinliğini Afganistan'dan
Evet.
sağladı. Dolayısıyla Afganistan'ın güvenliği demek Türkiye'nin güvenliği. Türkiye'nin güvenliği Afganistan'ın güvenliği. Çünkü burası bir kapıdır Türkiye. Ve Türkiye'nin de bugün hangi Asya ülkesinden bir zarar gördü bugüne kadar? Bir de
Evet.
ona da bakmak lazım. İran'la yani yaklaşık yüzyıllardır değil mi savaşmıyoruz?
Evet,
1600
evet.
küsur
Sınır
beri savaşılmıyor.
problemimiz yok hiç.
Evet yani Ermenistan, Gürcistan kuruldu araya tampon
Evet.
devlet. Türkiye'nin Orta Asya ile ilişkisini kesmek için, karayolu ilişkisini kesmek için bağlantısını. Şimdi onlardan bir tanesi bize problem. Ermenistan problem çıkarıyor.
Evet,
Bir
evet.
türlü Zengezur koridorunun açılmasını istemediği için batılı ülkeler buradaki Azerbaycan-Ermenistan barış anlaşmasını imzalamıyor.
Evet.
Ve
Ali Fuat Bey,
Türkiye'nin buyurun.
pardon, zaten biraz önce de söylediniz, Atatürk'ün son vasiyeti de Sovyet dostluğunun bırakılmaması idi. Bunu bütün şeylerde var, kayıtlarda da var. Şimdi Doğu Akdeniz'e gelelim. 20 dakikaya kadar bir zamanımız da kaldı. Biraz daha belki hızlı hızlı gidebiliriz. Doğu Akdeniz'de şu anda yani büyük bir rekabet var. Hatta dünyanın en çok rekabet edilen bölgesi konumunda. Amerika'nın orada ne işi var bilmiyorum. Ne sınırı var, ne orada herhangi bir şeyi var. Ama Amerika orada. Bütün işin içerisinde Amerika-İsrail ekseni var. Şimdi bu koşullarda yani hepsi de işte tatbikatlar yapıyorlar sürekli. İşte en son Güney Kıbrıs Rum yönetiminin silahlandırılması konusunu gündeme getirdi. Meşhur Rubin bu konuda Rumları silahlandırma zamanı diye makale yazdı. Bu makaleden kısa süre sonra Amerika Rum kesiminin silah ambargosunu kaldırdı falan. Yani Doğu Akdeniz'deki bu duruma karşı bugün bir Rus yetkiliden açıklama vardı. Şimdi ismini unuttum ama Rusya ve Türkiye Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yapmalı diye. Şimdi bir tarafta Amerika-İsrail ekseninde bir tatbikatlar yapılıyor. Yunanistan, Rum kesimi falan. Yani bizim burada caydırıcı olabilmemiz için Rusya ile birlikte ortak bir tatbikat nasıl sonuç verir sizce?
Şimdi bu bölgede yapılacak, Rusya ile yapılacak ortak bir tatbikat bir kere NATO'nun yani çok hiç hoşuna gitmeyecektir. Yani. Bu evet. Açık ve net. Ama bir de şu da var, onların yaptığı tatbikat da bizim hoşumuza gitmiyor.
Evet, evet. Yani, abi yani denge şimdi, sağlamak için, caydırıcı olmak
tabii,
için zaten.
Evet, yani şimdi onların hoşuna gitmeyecek diye yapmamamız ya da alternatif aramamamız da düşünemez. O da ayrı bir konu. Yani mutlaka evet. Türkiye'de kendi güveni. Şimdi burada tatbikatı niye yapıyorsunuz Doğu Akdeniz'de? Güney Kıbrıs Rum kesiminin silah ambargosunu niye kaldırdınız? Bu bölgede neden tatbikat yapıyorsunuz? Bu bölgede yaptığınız tatbikatta Türkiye neden yok? Türkiye bu tatbikatı NATO kapsamında mı yapıyorsunuz? NATO kapsamında yapıyorsanız Türkiye neden yok? Ya da NATO kapsamında yapmıyorsanız neden yapıyorsunuz? Sonuç evet. itibariyle Türkiye bu bölgedeki NATO'nun en güçlü ülkesi. Yani evet. bütün bunları sorduğumuz zaman bize bir cevap verebildiklerini ben düşünmüyorum.
Amerikan Büyükelçisi Yunanistan'a yapılan yığınak için şey tabirini kullandı. NATO'nun doğu kanadını diyor, kuvvetlendiriyoruz. Yani demek ki NATO'nun doğu kanadı Yunanistan'dan başlıyor. Türkiye NATO'nun dışında kalmış.
İşte zaten Türkiye'yi gözden çıkarmışlar. Yani evet. çünkü Türkiye'nin milli politikaları onların aleyhine. Evet. Yani onların aleyhine Türkiye milli politika izliyor. Doğu Akdeniz'de de aynısını yapıyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri yıllardır Kıbrıs adasında. Kıbrıs'ta İngiliz üssü, Aya Nikola üssünde bunların dinleme istasyonları var İsmet
Bey. Evet, evet.
Ve bu dinleme istasyonlarında Orta Doğu'dan, Kafkasya'dan kalkan bütün uçakları takip edebiliyorlar. Ve bu bölgedeki tüm haberleşmelere erişme isteğindeler, ulaşma isteğindeler. Doğu Akdeniz'deki tüm fiber kabloları, batıya giden fiber haberleşme kablolarına müdahil oluyorlar. Dolayısıyla böyle bir Amerika Birleşik Devletleri var Kıbrıs'ta. Evet. Hani siz dediniz ya ne işi var diye işte. Bu bölgeyi kontrol etmek için geliyor.
Evet.
Sabit yani, bir uçak gemisi Kıbrıs.
Evet.
Bu batmayan, bölgedeki enerji yatağı.
Evet. Batmayan uçak gemisi yapmaya çalışıyor. Zaten Kıbrıs'ta biraz geçtiğimiz günlerde eski KKTC Ankara Büyükelçisi yayınımızdaydı. Dedi ki eğer anlam planı başarıya ulaşsaydı ve Kıbrıs Cumhuriyeti diye tek bir devlet olsaydı yapılacak ilk iş Kıbrıs'ın NATO'ya alınması olacaktı ve NATO Kıbrıs'ı bir batmayan uçak gemisi olarak kullanacak ve Doğu Akdeniz'i tam hakim olacaktı dedi. Aslında anlam planını her ne kadar Türkiye'de iktidar da destekledi ama Denktaş daha sonra o politikadan vazgeçildi. Denktaş'ın politikalarına dönüldü ve şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini Türkiye sağlıyor denirdi. Aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye'nin güvenliğini sağlayan, hatta Rusya'ya kadar geniş bir alanın güvenliğini sağlayan bir evet. devlet konumuna geldi. Efendim şimdi zamanımız da daralıyor, hızlanacağız mecburen. Putin'in bir önerisi oldu ve Türkiye'yi enerji üssü yapma ve dağıtımın buradan yapılması. Bu gerçekleşir mi sizce?
Yani gerçekleşmemesi için hiçbir neden yok.
Evet.
Gerçekleşmesi de gerekiyor. Evet. Çünkü bugün Türkiye Rusya'ya karşı bu Ukrayna-Rusya savaşında aslında denge politikasıyla Rusya'ya büyük bir destek verdi.
Evet.
Yani Rusya Dışişleri Bakanı Sırbistan'daki toplantıya gidemediğini, hava sahasının kapatıldığını biliyoruz hatırlarsanız uçağının.
Evet,
Ama
doğru.
Türkiye üzerinden Rusya istediği yere gidebiliyor. Türkiye
Evet.
üzerinden irtibat sağlayabiliyor. Çeşit ticaretini buradan yapmaya başladı. Türkiye, Rusya aslında denge politikasıyla büyük bir destek sağlamış durumda. Rusya da bunun farkında. Türkiye'nin kendisine sağlamış olduğu, vermiş olduğu bu desteğin de farkında. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da Putin'le kişisel dostluğu ve Türkiye'nin de kurumsal anlamda Rusya'yla olan ilişkileri bazı alanlar sorunlu olsa da ki var, bütün ülkeler hep güllük gülistanlık olacak diye bir şey yok
Olmaz tabii
mutlaka.
canım. Evet.
Ha, tabii mutlaka birilerde olacak ama sonuç itibariyle bugün Türkiye ve Rusya bütün sıkıntılara rağmen ki uçak düşürme krizi, büyükelçilerin öldürülmesi krizi mesela bunlar bütün bu krizleri konuşarak, liderler konuşarak, istişare ederek çözmüşlerdir. Yani sonuç itibariyle masaya oturabiliyorlar, birbirlerini anlayabiliyorlar. Bunları yapanların kimler olduğunu bilip aslında devletlerin bu konuda niyetlerinin olmadığını herkes biliyor. Taraflar biliyor. Yani her iki
Evet.
tarafta ve oturup sorunları çözebiliyorlar, konuşabiliyorlar. Birbirlerine düşman değiller şu anda ve her ikisine de saldıran, her ikisini de hedef tahtasına koyan ortak bir düşman var diyelim yani. Bu da işte ABD,
NATO.
İngiltere,
NATO gözüküyor.
NATO. Evet,
Evet.
NATO
Yani şunu da
gözüküyor.
hep Türkiye'yi tartışıyoruz ama aslında aynı gerekçeleri Rusya için de koyabiliriz. Yani Türkiye ve Rusya ortak hedef olarak ele alınıyor gördüğümüz kadarıyla.
Kesinlikle. Kesin
Yani
ortak hedefse. Evet.
evet, Türkiye, Rusya, Amerika'nın ortak hedefi.
Yani bu bölgede Biden'ın hatırlarsanız görev geldikten sonra açıklaması vardı. 8 Şubat'tı sanırım. Rusya ile askeri yönden mücadele edeceğiz. Çin'le iktisadi yönde mücadele edeceğiz demişti. Ya işte onu uygulamaya koydu. Rusya'yı bu bölgeye sabitlemeye çalışıyor.
Evet.
Zayıflatmaya çalışıyor. Savaş başladıktan 1,5 ay sonra NATO Genel Sekreterinin açıklaması vardı. Rusya'yı yeterince zayıflatamadık demişti ve orada
Evet.
esas niyetlerini ortaya koymuştu. Yani ne demek? Rusya'yı zayıflatmak mı amacınız? Evet, Rusya'yı zayıflatmak. Bölgede sabitlemek. Bunun için de kıta Avrupası ülkelerini kullandılar. Onlar da enerji bakımından şu anda tabiri caizse ağlıyorlar.
Evet.
Yani büyük olaylar oluyor.
Peki
Bakınız İsmet Bey. Evet.
mesela bunu nasıl karşılıyoruz? Mesela Türkiye'nin bu enerji üssü olmasını Avrupa ne der? Bir de Avrupa'da hani biraz önce söylediğiniz konu var. Yani Avrupa bu kışı nasıl geçirecek? Ne dersiniz?
Şimdi Avrupa'nın iki tane önemli ülkesi var. Yani tamam diğerler de çok önemli ama Fransa ve Almanya. Bugün
Evet.
dünya siyasetinin de yön veren bu Birinci Dünya Savaşı olsun, İkinci Dünya Savaşı olsun ya da daha öncesinde bu iki ülke Avrupa'da hem siyasi hem ekonomik olarak başat ülkeler. Şimdi Fransa'da halk da çok özgürlüğüne düşkün bir halk olarak bunu görüyoruz. İşte Fransız devriminden tutun ilk komünlerin orada kurulması 1815'lerde ve ardından bugün işte yeşil sarı yeleklilerin olayları ve ardından bugün Fransa'daki yapılan gösteriler bir toplumsal hareketin başladığını gösteriyor Avrupa'da. Yani bu toplumsal hareketin neden yapıyorlar? İşte enerji krizi. Enerji krizinden dolayı bu enerji krizine sebep veren politikaları eleştiriyorlar. Nedir bunlar? İşte Rusya ile olan savaş,
Evet.
Ukrayna savaşı. Tam da Avrupa'nın göbeğinde. 1945'ten sonra hiç savaşmayan bir Avrupa, refah içerisinde yaşayan bir Avrupa halkı, Fransa halkı, Almanya halkı, birbirlerine komşu ziyaret eder gibi gidip gelebilen bir halk bugün enerji sıkıntısı yaşıyor. Almanya'da da öyle. İşte Alman Başbakanı protesto ediyor. Dolayısıyla burada bu ülkeler bu kışı geçirebilir diyelim. Biraz hayat pahalılığıyla İsmet Bey. Hadi biraz daha enerji sıkıntısıyla bu kışı bir şekilde atlattılar. Peki
Sanayi
savaş böyle devam ettiği takdirde ne olacak?
ne olacak? Yani hadi günü
Evet.
geçirdik de sanayi yani Avrupa sanayisiz yaşayamaz yani ekonomi çöker.
ABD'nin faydasına gidiyor bu. Ya
Evet.
ben size diyor veririm, LNG gazı veririm diyor. Ben size diyor tankerlerle veririm. Peki maliyet? Maliyeti ne olacak?
Öde diyorsun.
Maliyeti ne?
Haraca
Yani
kesecekler.
işte ABD'yi ilgilendirmiyor. Ben sana veririm diyor. Sen sanayini çalıştır ama fiyatlarını artır. İstediğin gibi sat halkına diyor. O zaman yine
İhtiyacını da
halk etkilenecek.
yani yetmez Avrupa'nın ihtiyacını karşılamaz. Yani taşıyacak tanker bile yok yani. Bırakalım şeyi yani hadi diyelim ki bir engel yok. Bu gazı taşıyacak tanker bile yok. Dünyadaki şu andaki kapasite yetmiyor yani ona. Mecbur boru hatlarıyla gelecekler yani.
Dolayısıyla Avrupa mutlaka Türkiye'den bu gazı almak zorunda.
Evet.
Yani Türkiye'ye verirse Putin bu şekilde bir enerji noktası olursa, ticaret merkezi ve düğüm noktası olursa, ikisi farklı konu. Bugün Türkiye hem ekonomik anlamda büyük bir atılım sağlar. Çünkü Avrupa'da iki tane düğüm noktası var, ticaret merkezi bağlamında.
Evet.
Bir tanesi İngiltere'de, bir tanesi Hollanda'da.
Evet.
Bir de bu boru hatlarının geçtiği Avusturya'da var.
Evet.
Bergamo'du herhalde, yanlış
Evet.
hatırlamıyorsam. O düğüm noktası. Şimdi Türkiye alternatif olacak buna. Hem bu boru hatlarının birleştiği bir nokta olacak, hem de ticaret borsasının kurulduğu, burada işte enerji borsasının kurulduğu üçüncü bir yer olacak Avrupa için. Büyük bir yer olacak
Evet.
yani. Dolayısıyla önemli. Avrupa da bunu almak zorunda kalacak. Almanya, ilk başta Almanya gelecek
Evet.
Türkiye'ye, yani bunu açıklığını söylemek lazım.
Şimdi Avrupa'da kitlesel hareketler geliyor. Yani grevler var, büyük gösteriler var. Böyle 100 binlik, 150 binlik, 70 binlik. Yani Çekya'da oldu, Fransa'da geçtiğimiz günlerde 150 binlik gösteriler yapıldı. Ve bu gösterilerin birkaç özelliği var. Bir, Avrupa halkı Rusya ile iyi ilişki istiyor. NATO'ya karşı bunu çok net bir şekilde izlenen politikaya da, Ukrayna politikasına da itiraz ediyorlar. Şimdi buna uygun bazı gelişmeler var. Fransa'da Le Pen dediler. İşte Le Pen dedi ki ben Kırım'ı tanıyacağım dedi. Veyahut da Filistin'i destekleyeceğim dedi. Ama yine İtalya'da iktidarlar gitti. Ona benzer şeyler söylüyorlar. Şimdi bu ülkeler hemen yok faşistler iktidara geldi diye hemen karalamaya gitti. Bunlar gerçekten faşistler mi? Yoksa Amerikan karşıtı, Avrupa milliyetçisi, Avrupa Birliği'ne de karşı olan Avrupalı vatandaşlar mı? Ne dersiniz? Yani bunlar tartışılmıyor şu anda. Hemen karalanıyor. Sosyologların bu meseleyi biraz daha incelemesi gerekmiyor mu? Nedir, ne değildir diye. Gerçi bazı makaleler çıkmaya başladı ama.
Şimdi İsmet Bey, şimdi bu toplumsal olaylara karşı hiçbir iktidarlar karşı koyamaz. Bir kere halk bunun buradaki politikaların yanlışlığına inandığı andan itibaren siz bu politikaları değiştireceksiniz. İşte bunun en bariz örneğini İngiltere'de gördük.
Evet.
İngiltere'deki mevcut başbakan ekonomi politikası üzerinde bir değişikliğe gitmeye kalktığı andan itibaren halkın büyük bir tepkisiyle karşılaştı ve istifa etmek zorunda kaldı, ettirildi.
45, 40 günde mi?
Dolayısıyla
45 günde mi herhalde?
öyle öyle öyle çok kısa,
Evet.
en kısa sürede başbakan.
Evet.
Dolayısıyla bu aynısı Fransa'da da görülebilir. Ama iktidara gelecekleri tutup faşist diye karalamak ya da faşist ırkçı iktidarlar şeklinde karalamak, bu şekilde betimlemek tamamen bunların iktidara gelmesini istemeyen kesimlerin, tarafların propagandası olarak görüyoruz biz bunları. Yoksa yani bugün işte Afganistan'da da gördük. Taliban iktidarı ele geçirince herkes farklı şekillerde farklı konuşmalar başladı. Ama sonuç itibariyle oradaki bir şekilde iktidara gelmiş bir hükümet var, bir güç var ve o güç ülkeyi yönetmekle yönetmeye talip. Ki bu, hadi o silahlı olarak ele geçirdi diyelim, ama burada bir seçimle gelen bir iktidar var. Ki bu halkın sandığa yansımasıdır. Halkın iradesinin sandığa yansımasıdır. Dolayısıyla buna saygı göstermesi lazım. Ama bunun için de tabii halkın istediğinin yapılması gerekiyor. Nedir bu halkın istediği? Bu savaş istemiyoruz biz diyor. Savaşı, bu savaş bizi yordu. Bizi kışın üşütecek. Ben döneri 4 euroya alırken 8 euroya alıyorum diyor. Adam bağırıyor Scholz'a karşı.
12'ye çıkacak
Bunların
diyorlar
değil.
şimdi.
12'ye çıkacak. Yani şimdi bunların değişmesi gerekiyor.
Evet.
Ama burada bir gerçeklik, yani realite. Şimdi siz tutup da yıllarca refah içerisinde yaşayacaksınız. Gelecek Amerika Birleşik Devletleri, ben diyecek Rusya'ya benim hedefim de al sana düşman, bu düşmanla sen mücadele et diyecek. Neyle mücadele ediyor? Mültecisiyle mücadele ediyor. Bugün
Evet.
Ukraynalı geliyor. Ukraynalı giriyor bir dünya, Ukraynalı Avrupa'da. Avrupa'da kendinden başka kimse istemeyen Avrupalı sırf sarı saçlı, mavi gözlü diye bunları istedi. Kendilerinden olduğu için yani.
Şimdi de sorun çıkmaya başladı. İtirazlar
Tabii.
geliyor.
Tabii itirazlar geliyor. Hayat pahalı. Bunları da paylaşmak istemiyorlar. Refahlarını paylaşmak istemiyorlar. Ve toplumsal olaylar ortaya çıkıyor. İktidarlar tabii ki değişecek.
Evet.
Biraz önce dediğim gibi toplumsal olaylara karşı, kitlesel olaylara karşı Halkın isteğine karşı hiçbir iktidar ayakta duramaz.
Evet, yani öyle
Ve
gözüküyor
bunu
ki Avrupa'da yeni yeni hükümetler, yeni iktidarlar, yeni isimler tanıyacağız. Bugünkü bu Amerika'nın kuyruğuna takılan politikaları savunanların dönemi herhalde bitecek gibi gözüküyor. Yani gelin sosyal olaylar bunu gösteriyor.
eğer değişmezlerse, değiştirme çabaları var İsmet Bey.
Evet.
Mesela Fransa'nın, Macron'un yıllar önce NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti dedi. Cılız bir ses olarak çıktı. Ardından işte Mayıs ayında yine Macron Avrupa Siyasi Topluluğu kurulsun dedi. Geçtiğimiz haftalarda onun toplantısı yapıldı Prag'da.
Evet.
Hatırlarsınız. Buradaki amaç da Avrupa'nın güvenliğini sağlamaktı. Yine stratejik pusula belgesi kabul edildi savaşın tam ortasında. Nisan ayı mıydı, neydi? Öyleydi. Avrupa Birliği stratejik pusula belgesi ki bunun ana teması güvenlikte Avrupa Güvenlik Birimi kurumu. 5000 kişilik acil güvenlik birimi kurulması. Ki burada da 3. Avrupa Birliği üyesi olmayan 3. taraflarla da askeri işbirliği yapılabilmesi öngörülüyor. Ki kimdi o? O da Türkiye'ydi yani.
Evet.
Dolayısıyla Avrupa kendisine güvenlik anlamında kendisine bağlayan NATO'dan kopmak istiyor. Güvenini sağlamaya öncelikle kendi güvenini sağlayacak şekilde bir ordu kurmak istiyor ki NATO'nun politikadan uzaklaşabilsin. Bunun için çaba var ama bu çabalar cılız çabalar, kararlı çabalar değil. Mevcut iktidarlar bu konuda net bir adım atmıyorlar. Net adım attıkları andan itibaren aslında NATO da kendisine çekidüzen verir ve onlar da iktidarda kalırlar ama bu net adımı atacak iktidarlar gelinceye kadar da mevcut iktidarlar oldukça zorlanacak diye düşünüyorum ben.
Evet, yani Avrupa'yı hemen hemen her yerden gelen haberler aynı. Avrupa'daki yönetimler ciddi sıkıntı altında. İngiltere gibi bir yerde 45 günde başbakan değişecek kimsenin aklına gelmezdi ki
Tabii.
iki aday da birbirleriyle yarışırken neredeyse kıran kırana bir yarış yaptılar. Çok ağır ithamlar kullandılar. Hatta mevcut başbakan nükleer silahı bile savunuyordu, kullanmayı savunuyordu, varım diyordu buna. Ama 45 gün ömrü sürdü. Yani o nedenle sıkıntılı. Öyle gözüküyor ki hemen hemen Avrupa'da herkes bunu tartışıyor. Önümüzdeki günlerde gündemde daha fazla olacak gibi. Son bir
Kesinlikle.
soru efendim. Yaklaşık 1-1,5 dakikamız var. Şimdi yaptırımlar konusu. Yani Türkiye'ye yaptırıma dönüşmeye başladı. Amerikalılar Türkiye'ye geliyorlar, işte Odalar Birliği'ne geldiler, toplantılar yapıyorlar, tehdit ediyorlar bizim firmaları. Rusya ile iş yapmayacaksınız falan diye. Yani burada bizim devletin bir müdahale etmesi gerekmiyor muydu? Yani bir Amerika geliyor Türkiye'de, yani bizim iş adamı örgütümüz yarı resmi sayılır TOP. Oraya geliyor ve iş adamlarına tehdit ediyor. Hatta diyor ki, peki biz sizin Rusya ile iş yaptığınızı nereden öğreniyoruz? Diyor ki sizin ortak rakipleriniz diyor, aynı sektörde faaliyet gösteren rakipler ihbar ediyorlar diyor. Yani milleti firmaları birbirine düşürecek kadar ileri gittiler. Bir dakika
Evet.
içinde efendim. Ya buna ne yapmak lazım?
Şimdi öncelikle devletin bu şekilde yapan şirketler varsa yani bunlara müdahale edebilmek için bir yasal düzenleme yapması gerekiyor. Yani bu bir ülke sorunudur. Bir ülkeyi ilgilendiren, ülkenin menfaatini ilgilendiren bir husustur. Bu rekabet değildir.
Evet.
Liberalizmin, kapitalizmin ortaya çıkardığı bir rekabetten öte bir durumdur. Bugün siz bunu herhangi bir şekilde batılı bir ülkede yapamazsınız. Oradaki şirketlere yaptığınız andan itibaren oranın ülkeleri, siyaseti mutlaka buna müdahale eder. Devletin buna yasal anlamda da bir çözüm bulması gerekiyor, düzenleme yapması gerekiyor ve bunları müdahale etmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu şekilde kapitalist düzen içerisinde rekabet edip birbirlerini şikayet edip bu şekilde yerli ve milli tutum sergileyen şirketlerin tehdit edilmesini hiç düşünemez, kabul edilemez yani. Bunun
Evet.
mutlaka ve mutlaka bir yaptırım olması lazım, karşılığının olması lazım. Eğer siz bunu ABD karşı, yani bunu yapanlara karşı biz bunu yapamıyorsanız, yani şu anda mevcut gücünüz ona yetmiyorsa bile bunları şikayet eden, sizin de belirttiğiniz gibi bunları ihbar edenlere karşı mutlaka bir yaptırımınızın olması gerekir diye düşünüyorum. Aksi takdirde böyle gidecektir. Bunların ve bu şirketlere de aslında maddi anlamda da destek çıkılması lazım. Yani
Evet.
herhangi bir şekilde yaptırıma uğradığınız takdirde siz bu davada devam edin, aynı şekilde devam edin, sizin zararınız devlet tarafından da karşılanacaktır mevcut ölçülerde. Ama siz bu
Evet.
duruşunuzdan vazgeçmeyin şeklinde de devletin burada müdahil olması gerekir diye düşünüyorum ben.
Evet. Evet, süremizin sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Haftaya Salı günü saat 15'te tekrar görüşeceğiz. Ali Fuat Bey çok teşekkürler. Türkiye'nin önemli konularında, önemli sorunlarında görüşlerinizi bizle paylaştınız. Bir başka programda buluşmak üzere. Programımızı bir müzikle kapatacağız. Yönetmenimiz bakalım bize ne hazırladı. Evet.
İyi
Ali Bey
günler,
çok teşekkürler.
teşekkürler.
Sağ olun.
Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
Sağ olun.
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta Salı ve Perşembe akşamları Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her Salı ve Perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.